Ayrım 4.
Osmanlı merkezi bürokrasinin imparatorluğun kapitalizmin etkisi altına girmesiyle yapmak zorunda olduğu tanzimat ve ıslahat ilerici düzenlemeler olarak değerlendirilmiştir. Oysa bunlar merkezi bürokrasinin iktidarını korumak amacıyla yapmak zorunda kaldığı düzenlemelerdi. Osmanlı merkezi bürokrasisinin varlığını sürdürmek amacıyla yapmak zorunda olduğu bu düzenlemeler batılı kapitalist ülkelerin çıkarlarına da uygun düşüyordu. İmparatorluğun yarı sömürgeleşme sürecini hızlandıran ve emekçi kitlelerin yaşam koşullarını sürekli olumsuz yönde etkileyen bu düzenlemelerin ilerici hareketler sayılmaları, bunların ne olduğuna düzenlemeleri yapanların kendilerinin karar vermesinden ötürüdür. Daha önce de söylediğimiz gibi, bürokrasinin egemen sınıf, aydınların egemen sınıfın bir bölüğünü oluşturduğu sosyal formasyonlarda kavramların içeriğini anlama geldikleri de onlar tarafından belirleniyor. Daha sonra bu tanzimatlara, ıslahatlara, Cumhuriyet döneminde bu düzenlemeler inkılap oldu. Cumhuriyet döneminde devam edildiğinde de asıl amaç aynıydı. Amaç yine devleti güçlendirmekti. Frey şunları yazıyor. Ankara reformunun temel stratejisi, Türkiye'yi modernleştirecek olan batılılaşmış entelektüeller için güvenceli bir ortam yaratmaktı. Devrimcilerin birincil amacı, devletin topluma egemenliğini sağlam temellere oturtmak, Türkiye'yi batının saygı duyacağı bir ülke haline getirmek ve dinsel eğilimi ağır basan çevrelerin etkinliğini tamamen ortadan kaldırmaktı. Elbette paradoksal bir durum da söz konusuydu. Kendi iktidarını korumak amacıyla batıdan kurum, kural ve ideoloji ithal eden merkezi bürokrasi, kısa dönemde iktidarını koruyabilse de uzun dönemde iktidar ayaklarının altından kayıyordu. Kapitalizm baskısını artırdıkça bürokrasinin egemenliği aşınmak durumundaydı. Batı kurumlarının ithal edilmesinde çıkarı olan öteki kesim ayandı. Ayan, merkezi otoritenin zayıfladığı oranda büyük toprakları denetler duruma gelmişti. Ama hiçbir hukuki güvenceye sahip değildi. Ayan da denetlediği, fiilen sahip olduğu topraklar için hukuki güvenceler istiyordu. Dolayısıyla merkezi batıcı bürokrasinin, ayanın ve batı kapitalizminin çıkarları uyum halindeydi. Bu durum Cumhuriyet dönemi içinde geçerlidir. Osmanlı döneminde yapılan kurum aktarmacılığı, Cumhuriyet bürokrasisi tarafından eleştirilmiştir. Ama kendileri daha yoğun bir ithalat sürecine girmişlerdir. Kendi aktarmacılıklarını ilerici inkılaplar olarak sunmuşlardır. Cumhuriyet döneminin batıdan kurum aktarmacılığıyla daha öncekilerin özde hiçbir farkı yoktur. Her ikisinin de ortak yanı yarı sömürgeleşme sürecini hızlandırıyor olmalarıdır. Fakat emperyalizmin 1914-1945 aralığındaki yapısal krizi, emperyalizmle olan ilişkilerin gevşemesi nedeniyle bir yanılsama yaratmayı olanak vermiş, sanki emperyalizmden bilinçli bir kopuş varmış izlenimi yaratılmıştır. Emperyalizmin krizi, Cumhuriyet bürokrasisine ideolojik bir manipülasyon olanağı vermiştir. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nın devamı koşullarında Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyet'e geçiş söz konusuydu. Bu geçişi gerçekleştirenler de asli unsuru iddiatçılar olan asker sivil, bir karma kadronun daha doğrusu bir aydın ekibin yarattığı ve yürüttüğü bir harekettir. Buna yabancı yazarlardan pek çoğunun işaret ettiği gibi bir seçkinler hareketi diyebiliriz. Türk toplumunun gerçekten seçkin kişileri sayılmak gereken bu yol göstericilerin fikri cevher bakımından başlıca özellikleri, Osmanlı toplumu için çok yeni sayılan iki kavramı, vatan ve millet kavramlarını idrak etmiş olmalarıdır diye yazıyor Sebahattin Selek. Şüphesiz Selek hareketin bir seçkinler hareketi olduğunu söylerken haklıdır. Ama bu seçkinler kime yol gösteriyorlardı? Aslında seçkinler kendilerine yol gösteriyorlardı ve pek uzağı da göremiyorlardı. Görebildikleri yer emperyalizmle ortak olup artı değer bölüşümünden pay almaktı. Zaten Cumhuriyet yönetiminin kitlelere, dolaysız üreticiler bakışıyla Osmanlı yenilikçi yönetiminin bakışı arasında hiçbir temel fark yoktu. Cumhuriyet yönetimi içinde kitleler, vergi veren, askerlik yapan, güdülen, pasif ve edilgen bir yığından başka bir şey değildi. Cumhuriyet bürokrasisi, imparatorluğun bürokrasisiydi. Cumhuriyetin yönetici ekibine yeni unsurlar karışmış değildi. Memurların İstanbul'dan Ankara'ya taşınmaları gibi bir tebdili mekan söz konusuydu. Ankara'ya gelerek ferahlamışlardı. Tanzimat batıcılığı zihniyetini taşıyan Bağbali, yüksek memurları ve generalleri diyor Doğan Avcıoğlu, yeni yönetime dudak ucuyla bile olsa bağlandıkları ölçüde Ankara'dan olumlu karşılanırlar. Yazar sanki milli hareketin ideolojik ve politik liderliğinin tanzimat batıcılığı dışında bir şeylere sahip olduğunu inanmak ister gibidir. Cumhuriyeti kuranlarla 1908 hareketinin yönetici kadroları aşağı yukarı aynı kişilerden oluşuyordu. Bürokrasiler manipülasyona elverişli olduğu için Birinci Dünya Savaşı bozgununun sorumluluğu birkaç iddiatçı liderin üstüne yıkılarak emperyalistlerle uzlaşma yoluna gidildi. Böylesi bir manipülasyonla bir yandan yönetici klik için iktidar savaşı yürütülürken diğer yandan da halk kitlelerinde yönetici klikle ilgili olarak oluşan olumsuz izlenim kısmen de olsa hafifletilmek isteniyordu. Cumhuriyeti kuranlar sanki iddiatçılardan başkasıymış gibi gösterilmeye çalışıldı. Cumhuriyetle başlayan dönem, Batı kapitalizmiyle bir hesaplaşma dönemi değil, yeni bir uzlaşma ve denge oluşturma dönemidir. Türkiye ekonomisini emperyalizme bağlayan zincir olduğu gibi kalmıştı. bir ülkenin emperyalizmle olan sömürü ve bağımlılık ilişkisini belirleyen, ülkedeki üretim ilişkileri ve üretim ilişkileri üstüne oturan egemen sınıf ittifakıdır. Emperyalizm ilişkilerin değişmesi için üretim ilişkilerinin dönüşüme uğratılması gerekir. Üretim ilişkilerine dokunmadan yapılan düzenlemeler, inkılaplar olsun, abartıldığı kadar önemli olmadığı gibi ekseri sömürü ve bağımlılık ilişkilerini de içselleştirip sömürüyü derinleştirebilir. Milli mücadele ve sonrasında üretim ilişkilerine dokunulmadı. Komprador burjuvazinin işlevini Rum ve Ermenilerden Müslüman tüccara aktarmak dışında yapısal nitelikte hiçbir dönüşüm söz konusu olmadı. Zaten bilindiği gibi İzmir Kongresi'nde milli ekonomi yaratma iradesi olarak ifade edilen ekonomi politikası, Osmanlı zamanında batıya eklemlenmenin toplumsal dayanağını oluşturan gayrimüslim tüccarların yerini Müslüman Türk tüccarlara vermek istediğini özetler. Yani Osmanlılar gibi Türkiye'yi de dışarıya bağlamadaki başat rolün ticari sermaye tarafından oynanacağı tartışılmamış, yalnızca bu ticari sermayenin dayanağı iç toplumsal tabakanın Müslüman olmasına karar verilmiştir. Milli mücadelenin niteliğiyle ilgili tahliller, ekseri resmi tarih versiyonunun yeniden üretilmesi amacı taşıdıkları için somut olgulara da uygun düşmüyor. Doğan Avcıoğlu'nun Milli Kurtuluş Tarihi adlı eserinin bölümlerinden biri, emperyalistlere karşı çıkmadan anti-emperyalist bir savaş başlığı taşıyor. Yazarın buradaki amacı, milli hareketin lideri olan Mustafa Kemal'i yüceltmektir. Öyle bir deha ki, emperyalist devletleri atlayarak bir başına anti-emperyalist bir savaş veriyor. Emperyalist devletlere karşı olmadan anti-emperyalist bir savaş olanaklı mıdır? Herhalde Avcıoğlu, Rum ve Ermenilere karşı dememek için böyle bir ifade kullanıyor. Mustafa Kemal o halde kurtuluş çaresi ararken iki şey söz konusu olmayacaktı. Önce itilaf devletlerine karşı düşmanca tavır alınmayacaktı, sonra da padişah ve halifeye canla başla bağlı ve sadık kalmak temel şart olacaktı, diyor. Emre Kongal şöyle yazıyor. Atatürk ihtilali hem emperyalizm karşıtıdır hem de batıcıdır. Daha önce de kısaca değindiğim gibi bu iki özellik uzun dönemde çelişen nitelik taşırlar. Fakat kısa dönemde özellikle 1920 koşulları çerçevesinde emperyalizm karşıtlığı, batıcılığı bütünleyen bir ilke olarak ortaya çıkmaktadır. Mustafa Kemal olayları evrensel değil ulusal bir çerçeve içinde görmektedir. Onun batıcılığı batıya öykünme biçiminde değil batı gibi olmak anlamında bir batıcılıktır. Ülkeyi batı gibi yapmak için ilk atılacak adımsa batı sömürüsünden kurtulmaktır. Çünkü batının birinci niteliği sermaye sınıfına dayalı bir ekonomik gelişmeyi gerçekleştirmiş olmasıdır. Aynı tür bir ekonomik gelişmenin ön koşulu ise siyasal ve ekonomik bağımsızlık yani batı sömürüsünden kurtulmaktır. Yazar olaylara evrensel açıdan değil de ulusal boyut içinde bakılınca nasıl olup da sorunun farklı göründüğünü söylerken yeteri kadar inandırıcı olmuyor. Ayrıca üretim ilişkileri başta olmak üzere Batı ile olan sömürü ve bağımlılık ilişkileri olduğu gibi kalırken komprador burjuvazinin aracılık işlevi Müslüman tüccara geçince Batı sömürüsünden kurtulmak, ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmek mümkün müdür? Sadece Atatürkçü yazarlar değil, kendilerini solda görenler de anti-emperyalizm konusunda kafa karışıklığından kurtulmuş değildir. Türk Sosyalist Hareketi'nin önde gelen teorisyeni ve liderlerinden Dr. Hikmet Kıvılcımlı bile milli mücadelenin niteliği konusunda resmi ideolojiden farksız düşünmüyor. Kıvılcımlı, milli mücadeleyi sadece anti-emperyalist değil, aynı zamanda anti-kapitalist sayıyor. Çin'de daha önce Sen Yat-sen, Türkiye'de daha sonra Mustafa Kemal adına açılan milli kurtuluş hareketleri, anti-emperyalist ve anti-kapitalist birer savaş olmakla birbirlerinden zerrece farklı değillerdi. Ancak Türkiye, emperyalist ana vatanlarını büyük sömürgelere bağlayan en stratejik yollar üzerindeydi. Sovyet sosyalist devriminin yumuşak karnı altına yakındı, diyor. Bir başka yazar, Stefan Yeresimos da emperyalizmin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar geri geldiğini yazıyor. Emperyalizmin geri gelmesi için önce kovulması gerekir. Eğer emperyalizmle bütünleşmeyi sağlayan üretim ilişkileri ise o zaman milli mücadele ve sonrası dönemde hangi dönüşümlerin ortaya çıktığını ve 2. Dünya Savaşı sonrasında da hangi değişiklikler yüzünden emperyalizmin geri geldiğini açıklığa kavuşturmak gerekir. Aslında 1920 ve 30'lu yıllarda emperyalizm ilişkiler olduğu gibi kalmıştı. Emperyalizmin yapısal bunalımı ilişkilerin yoğunluğunu azalttığı için sanki emperyalizmden kopulmuş, bu da milli mücadeleyle gerçekleştirilmiş gibi bir izlenim yaratılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası kapitalizm yeniden bir yükselme dönemine girdiğinde ilişkiler normal olarak rayına oturdu. Bu nedenle yapısal krizin yarattığı kopukluğu başkalarının marifeti saymak inandırıcı olamaz. Bazı kavramların kullanılıyor olması, o kavramlara uygun düşen olguların ve süreçlerin var olduğu anlamına gelmiyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir demekle, hakimiyet milletin olmuyor. Millet kavramına herkes istediği anlamı yükleyebilir. Gerçek yaşamda öylesine kayıt ve şartlar söz konusu oluyor ki, hakimiyet halk dışındakiler, dolaysız üreticiler için bir sömürü ve baskı aracı niteliği taşıyor. Aynı şekilde burası sosyalist cumhuriyettir demekle, orası sosyalist olmuyor. Laik demekle de laik olmadığı gibi. Resmi ideoloji onun sol versiyonu, milli mücadeleyi anti-emperyalist dediği için de anti-emperyalist bir içeriğe sahip olması söz konusu değildir. Daha önceki dönemde ve mücadele içinde oluşmuş bir anti-emperyalist ideoloji yoktu. Milli mücadeleyle emperyalizmin çıkarları asla zedelenmediği gibi global çıkarlarının güvence altına alınması söz konusudur. Bu nedenle Lozan dileri sürüldüğü gibi diplomatik bir zafer de kazanılmadı. Müdafaa Hukuk Derneklerinin Asıl Amacı. İttihat ve Terakki Partisi iktidara geldikten sonra ve 1. Dünya Savaşı boyunca imparatorluğun yaşayabilmesinin koşulu olarak sermayenin Müslümanlaştırılmasını görüyordu. Bu amaçla imparatorluğun iktisadi yapısında önemli bir ağırlığa sahip olan Rum ve Ermenilerin gücünü kırmaya ve onların işlevini de Müslüman unsurlara transfer etmeye yönelik bir politika izlemişti. Aslında böyle bir teşhis tutarlı olmaktan uzaktı. Emperyalist, Batı karşısında komprador burjuvazi işlevini yerine getiren, özellikle de Fransız ve İngilizlerle ilişkide bulunan Rum ve Ermenilerin tasfiyesi, işlev aynı kaldıkça büyük anlam taşımazdı. Nitekim burjuvazi komprador niteliğinden uzaklaşmadıkça onun Müslüman, Yahudi ve benzeri olması sanadığı kadar önemli değildi. Savaş boyunca hem Rum ve Ermenilerin ekonomik etkinliği azaltıldı hem de onlarla birlikte imparatorluğun dış ticaretinde İngiltere ve Fransa'nın önemi iyice küçüldü. 4 yıllık savaş boyunca devlet desteği ve enflasyon sayesinde Müslüman sermaye hızlı bir gelişme gösterdi. Söz konusu dönemde kurulan şirket sermayesi %3'den %38'e yükseldi. Ermeni tehciri ve Rumların kitleler halinde göçe zorlanması sonucu bu iki Hristiyan kesimin servetleri bulundukları bölgelerdeki Müslümanların eline geçti. 1906 sayımına göre Türkiye'nin bugünkü sınırları içindeki nüfus takriben 15 milyondu ve bu nüfusun %10'u Rum, %7'si Ermeni, %11'i Museviydi. Müslümanlar %80'in üstündeydi. 1914 ve 24 arasında bu nüfusta önemli bir azalma olduğu gibi nüfus bileşimi de ciddi bir değişikliğe uğradı. 1927 nüfus sayımına göre Türkiye'deki nüfus 13.6 milyondu. Gayrimüslimler ise sadece %2.6'ydı. Nüfus sayımının verilerine göre 120 bin Rumca konuşan, 65 bin Ermenice konuşan vardı. Mütarekeden sonra göçe zorlanıp da sağ kalanlardan bir kısmının geriye dönmesi için uygun koşullar ortaya çıkmıştı. İngiliz ve Fransızlar tarafından desteklenen bu iki etnik grup kaybettikleri servetlerini elde etmek isteyeceklerdi. İşte müdafaa hukuk cemiyetlerinin asıl ortaya çıkış nedeni bu korkudan kaynaklanıyordu. Aslında öncelikle müdafaa etmek istedikleri şey el koydukları ama şimdi elden çıkma ihtimali beliren servetleriydi. Bu bakımdan bu derneklerin anti-emperyalist amaçla kurulduğunu söylemek son derece yanlıştır. Nitekim birçok müdafaa hukuk derneği kurulduğu halde bunlardan sadece ikisi gerçek anlamda bir varlığa sahip olmuştur. Gerçekten Erzurum Kongresi'nde temsil edilen vilayetlere bakılırsa Ermeni tehdidinin yüksek olduğu yerler dışından kongreye delege gelmediği görülür. Erzurum, Bitlis, Van, Muş ve Erzincan'dan delegeler katılmıştır. Rum ve Ermenilerin yoğun olarak yerleşik bulunduğu Doğu ve Batı Anadolu'daki dernekler, Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuk-u Milliye Cemiyeti ve Trakya Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi'dir. Öte yandan bu dernekler ısrarla politikanın dışında olduklarını, apolitik olduklarını vurgulamışlardır. Buradaki asıl amaç emperyalist devletlerle bir karşıtlığın olmadığını göstermektir. Bir de iki parti arasındaki sürtüşmelerden etkilenmemek isteği olabilir. Önemli olan bir şey de savaşın nasıl sonuçlanacağının anlaşılması üzerine bu kesimlerin harekete geçmiş olmalarıdır. Nitekim Trakya Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi mütarekeden 2 gün sonra 2 Kasım 1918'de kurulmuştur. Diğeri de aynı yıl Kasım ayının sonlarına doğru kuruldu. Yunanlıların İzmir'e çıkışından aşağı yukarı 6 ay önce. Fransız işgal bölgesi, Klik ya da Ermenilerin, Yunanlıların İzmir'e çıkmasıyla da Rum tüccarlarının geri dönme koşullarının oluşması, barışçı halk savunuculuğunun silahlı çatışmaya dönüşmesine neden olmuştur. Gerçekten savaş öncesinde Batı Anadolu'nun en önemli ticari ve zirai kuruluşları Rumların elindeydi. Doğuda da durum Ermeniler bakımından aşağı yukarı aynı olmakla birlikte Ermeniler verimli topraklarında bir bölümünü kontrol ediyorlardı. İşte milli mücadele delik harekete geçen Rum ve Ermenilerin ticari, sınai kuruluşlarına, evlerine ve topraklarına, bağ ve bahçelerine el koyan Müslüman kesim olmuştur. Anadolu eşrafının Müslüman, kısmen de Yahudi tüccarların milli harekete katılmalarının asıl nedeni emperyalizme bir tepki değil, Rum ve Ermenilerle çıkar çatışmasının sonucudur. Öte yandan merkezi bürokraside düzenli askeri birlikleri istilacıların karşısına çıkarmamaya özen göstermiştir. 1920 yılına kadar ordu, devlet kuvveti olarak görünmemeye gayret etmiş ve istilacı kuvvetlerin karşısına çıkardığı birliklerini milis kuvvetlerinin yanında savaşa sokarak bunu resmen ifadeden sakınmıştır. Milli mücadele içinde düyun-u umumiyeye dokunulmadığı gibi, düyun-u umumiye topladığı vergilerden devlet payını İstanbul hükümetine değil Ankara'ya vermeyi kabul etmişti. Osmanlı Bankası da İstanbul hükümetine verilen 500.000 liraya kefil olunduğu takdirde Ankara'nın istediği 1,5 milyon liralık kredi açılabileceğini söylemişti. Erzurum Kongresi'nde alınan müdafaa kararı yalnız Ermenilik ve Rumluk teşkiline karşı düşünülmüş ve İtilaf devletlerinin işgal ve müdahale hareketleri de bu amacı güder sayılmıştı. Yani İtilaf devletlerine karşı hasımca bir tavır takınılmaktan Erzurum Kongresi sakınmıştı. Hareketin emperyalist devletlere karşı olmadığı, silahlı çatışmanın başladığı dönemde de sık sık dile getirilmişti. Ege'yi temsilen 23 Ağustos 1919'da Alaşehir'de toplanan kongre, oy birliğiyle aldığı bir kararla İngiliz generali Milne'ye çektiği telgrafta şunları bildiriyordu. İzmir ili ve Balıkesir bağımsız sancağı, Türk ve Müslümanların birlik olarak düzenli örgüte bağlı milli kuvvetleriyle savundukları nokta, sadece Yunanlıların haksız ve hilekar saldırılarına ve bu işgal saldırılarında işledikleri cinayet ve kötülüklere engel olmaktan ibarettir. İtilaf devletlerine karşı çıkma fikri, hiç kimsenin aklından geçmeyen boş bir düşüncedir. Bundan dolayı Büyük Kongre, Alaşehir, bütün düşünen insanlık tarafından haklılığın ve meşruluğun onaylanacağı inancında bulunduğu Kuvayi Milliye eylemlerinden müttefik birliklerine karşı saldırı anlamı çıkarılmasını şu kesin gerçekler karşısında büyük bir insafsızlık sayar. Kongre bundan dolayı derin üzüntüsünü sunar. Küçük Asya'da müttefik devletler başkumandanı bulunmanız nedeniyle daha çok kan dökülmesini önlemek amacıyla Yunan birliklerinin şimdiki yerlerinden daha ileri gitmemeleri için emir buyuracağınız konusundaki soylu açıklamanız kongre üyelerini derin bir minnet, şükran hissiyle duygulandırmıştır. Pek soylu ve pek insancıl olan şu asil arzu kuşkusuz ki en büyük övgülere değer, yüksek ve soylu bir yaklaşımın ürünüdür. Telgrafta ayrıca eğer İzmir yöresinin işgalinde kesin bir politik zorunluluk görüldüğü takdirde zalim ve gaddar Yunan askeri tarafından değil insanlık ve uygarlıkla donanmış olan uygar İtilaf devletleri askerleri tarafından gerçekleştirilmesi isteniyordu. Son ifadeden İngiliz ya da başka emperyalist bir devlet tarafından işgal durumunda mallarını güvencede gördükleri anlaşılıyor. Herhalde Yunanlılara karşı tepkinin ekonomi dışı bir nedeni de vardı. Eskiden Osmanlı yönetimi altında olan Yunanlıların şimdi imparatorluğa karşı saldırı ve işgal hareketine girişmesi tepkinin büyümesinde bir etkendir. Ama yine de asıl belirleyici olan ekonomik çıkarlardı. Aydın'da Muğla Yöresi Umumi Milli Kuvvetler Komutanı Demirci Mehmet Efe'de gerçi çok terbiyeli davrandıkları ve her türlü yardımı yaptıklarından dolayı İtalyanlardan sızlanacak bir şeyimiz yoksa da eğer herhangi bir hükümet bizi kontrol edecekse bu işin daha büyük ve daha aydın bir devlet tarafından yapılmasını yeğe tutardık diyor. Kuvayi Milliye Komutanı'nın bu sözleri herhalde 1960'lı yıllarda 2. Kuvayi Milliyecilik veya 2. Kurtuluş Savaşı gibi sloganlarla ortaya çıkanların birincisi hakkında yeterli açıklığa kavuşmadıklarını gösteriyor. Emperyalist devletlere karşı bu tavır milli mücadelenin lider kadrosu için de geçerliydi. Kara Vasıf Bey 27 Kasım 1919 heyeti temsiliye toplantısında Fransız elçiliği yetkilileriyle görüşmesini özetlerken şunları söylüyor. Görüştüklerim karargaha mensup Fransızlarla, sefarete mensup olanlar dedi ki, siz ne istiyorsanız neşrettiririm, yalnız memleketimin menfaatine mani olmasın. Asil bir hanedana mensupmuş, kendisi asker. Açıkça fikrini sordum. Dedi ki, bugün iki cereyan var. Biri Bolşevizm, diğeri İslamizm'dir. İkisi de en ziyade İngilizlere müteveccihtir, bize değil. İleride bize de. Bolşevizmi bırakabiliriz, fakat İslamizmi bırakamayız. Cezayir, Tunus ileride oraya da sirayet edebilir. Bizi maddi olarak temin ediniz ki pan-İslamizmi, pan-Turanizmi gütmüyorsunuz. Dedim ki bu sizin gördükleriniz gibi iki şey görebiliyoruz. Bunlardan biri İslamcılıktır, diğeri asrileşmek. Kendi kendimizi idare edecek bir halde yaşamak. Bunu da Avrupa'dan alacağız. İslam cereyanları bize iyi değildir, medeni değildir. Aynı zamanda istila altındadır. Serbest değildirler dedim. Buna inanmadı. Aynı zamanda inanmış göründü. O aynı zamanda Kürt meselesini intihabata karışmayan Hürriyet ve İtilafı ve Süleymaniye'yi söyledi. Ben de o İngilizlere karşı Şeyh Mahmud'un hareketidir dedim. Bu grup halinde bir kabile. Biz istiklal istiyoruz diyen yoktur. Sizde de sosyalistler böyle istiyor denirse milletin hepsi tabii böyle değildir dedim. Kara Vasıf Bey, Fransız Mareşal François d'Espere ile yaptığı görüşme ilişkin olarak da şunları söylüyor. Bizim prensiplerimiz vahdedi ve muayyen hududu, istiklal ve inkişafımızı temin etmektir dedim. Hudut için sordu. Mütareke zamanındaki hududu esas ittihaz ediyoruz ve bunun için kendi ırkımızdan olan yerlerden birçok fedakarlıklar yapıyoruz dedim. Evet dedi. Adalar Denizi'nden İran'a kadar Suriye'nin de bazı aksamı dahil olmak üzere bir devlet ve hudut düşünüyoruz dedi. Bunu Cevat Paşa'ya söylediğim zaman inanmadı güldü. Sonra dedi ki biz sizin umuru dahiliyenize karışmıyoruz. Siz de bizim menfaatlerimize karışmayınız. Balıkesir'de bulundurduğumuz asker tahribat yapılmaması içindir. Arkadaşlarınız da bu fikrimi bilsinler. General Moggins de dedi ki, sakın iddiatçı olmayınız, bu sizin için çok fenadır. Çünkü Avrupa iddiatçılarından şeytan gibi çok korkar ve taklidini yaptı. İngilizler büyük bir Arap İmparatorluğu, biz ise büyük bir Türk hükümeti istiyoruz. Fakat Fransızların neden büyük ve Fransa yanlısı bir hükümet istediklerini Mareşal François d'Esperey açık ifade etmişti. Zamanımız menfaat asrıdır. Para neredeyse dostluk oradadır. Memleketinizde sermayenin %25'i bizimdir. Mütekabilen menfaat var. İngilizlerin de menfaati varsa da geridir. Mustafa Kemal 17 Kasım 1918'de Minber gazetesine verdiği bir demeçte İngilizlerin Osmanlı milletinin özgürlüğüne dikkat gösterdikleri ve insanlık karşısında yalnız benim değil bütün Osmanlı milletinin İngiltere'den daha çok iyiliğini isteyen bir dost olamayacağı inancıyla duygulanması pek doğaldır diyor. İngiliz Daily Mail gazetesi muhabiri Ward Priestan kendisine İngiliz yetkilileriyle ilişki kurması için ricada bulunup eğer İngilizler Anadolu için sorumluluk kabul edecek olurlarsa İngiltere yönetiminde bulunan tecrübeli Türk valileriyle çalışma gereğini duyacaklardır. Böyle bir yetki çerçevesinde hizmetlerimi sunabileceğim uygun bir yerin mevcut olup olmayacağını bilmek isterim diyor. Mustafa Kemal anılarında bu demecinden bahsetmiyor. Üstelik birçok kişinin umutlarını İngilizlerin güvenini kazanmaya, Fransızlarla dostluk, İtalyanlarla iyi ilişkiler kurmaya bağladığını ama kendisinin bunların hiçbirine inanmadığını söylüyor.